Radyo Sputnik artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Radyo Sputnik'in Telegram kanalına katılın, canlı yayınlarımızı ve programlarımızı kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
Bu zafer aslında babasıyla aynı çizgide olmamasına rağmen Jean-Marie Le Pen'in damgasını alnında taşıyan Marine Le Pen'in partisine duyulan güvensizlikten doğan bir zafer.
Şu an İngiliz mahkemesinin Amerika'nın verdiği karar, Amerika'nın işlediği suçları insanlığa duyurmanın bir gazetecilik faaliyeti değil, bir ajanlık faaliyeti olduğu üzerine kuruldu.
Seçim yaklaştığı için ve bu iş halk arasında gittikçe şikayet konusu olduğu için iktidar bile dün veya bugün daha önceki söylemleriyle çelişen adımlar atmaya, hatta belki de Suriye ile görüşmeye çalıştı.
Biraz daha geçmişe uzanalım, biraz daha geniş bir coğrafyada, geniş bir çeperde Küba'ya bakalım, Vietnam'a bakalım, Kore'ye bakalım.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksenden merhabalar efendim. Bugün 20 Temmuz 2022 günlerden çarşamba. Dünyadan haberlerle karşınızdayız yine. Gündem yoğun. Özellikle dikkatler Tahran'da dün akşam saatlerinde aslında sonuçlandı demek gerekiyor. Ben size gündemi dün aktarmaya çalışmıştım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-İran görüşmeleri için önceden akşam üzeri ulaştı, gündüz saatlerinde Tahran'daydı. Ardından Rusya lideri gitti, ikili temaslar gerçekleşti ve sonucunda da Astana toplantısı yapıldı. Ortak Astana toplantısı gerçekleştirildi. Önemli mesajlar verildi. Evet, kusura bakmayın, küçük bir internet kesintisi oldu. Kaldığım yerden devam ediyorum. Liderlerin görüşmeleri, temasları, verdikleri mesajlar vardı. Gündeme damgasını vuran akşam saatlerinde, oldukça geç bir saatte sona erdi Tahran'daki görüşmeler. Aktaracağım birazdan sizlere bugünkü eksende de dünkü Tahran ikili temasları ve aynı zamanda da Astana zirvesi liderlerin mesajlarını konuşacağız. Gazeteci yazar Musa Özuğurlu konuğum olacak programın ikinci yarısında. Ukrayna operasyonu ve etrafındaki gelişmeleri aktaracağım. Sergey Lavrov'dan, Rusya Dışişleri Bakanı'ndan dikkat çekici açıklama. Evet, bugün internette bir sorun var gibi gözüküyor. Kusurumuza bakmayın. Yine mi gitti? Hay Allah. Evet, kusurumuza bakmayın. İnternette bir sıkıntı var galiba ama ben hemen Eksen'in frekanslarını tekrar edip yayına başlayayım. Ukrayna operasyonuyla ilgili de bilgileri aktaracağım. Sergey Lavrov'un, Vladimir Putin'in açıklamaları var. Batı dünyasından notlar var, size aktaracağım bugün aynı şekilde ve programın ikinci yarısında Musa Özuğurlu konum olacak diyelim. Frekanslarımız İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2. Sputnik web sitesi üzerinden radyoyu tıkladığınız zaman Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Telegram hesabının linkini de paylaştım. Oradan rahatlıkla dinleyebilir, izleyebilirsiniz diyelim. Başlayalım Eksen'e. Evet, BM'den açıklama var. Ukrayna harekatından küçük notlarla başlamak istiyorum. 11.800'den fazla sivil can kaybından bahsediyor BM Genel Sekreter Sözcüsü ve Ukrayna'da bir an önce çatışmaların sona ermesi, sivil kayıpların çok daha fazla olabileceği kaygısıyla açıklamalar yaptı. Ukrayna her son Evet, Ukrayna güçleri Herson bölgesinde Amerika'dan alınan HIMARS sistemleriyle yine tek köprü Antonovs Köprüsü'nü vurmuşlar ve hasar meydana geldi yolunda haberler geldi sahadan. Ayrıca Rusya'da da 3 yerleşim biriminin bir süre elektriksiz bırakan Kursk bölgesinde saldırılar olduğu belirtiliyor. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu özellikle Donbas sahasında Ukrayna güçlerinin ardından kontrol altına alınan bölgelerde buralara yönelik saldırıların önlenmesi yolunda talimatlar verdi. İki taraf arasında takas da yapılmış, değiş tokuş daha doğrusu yapılmış durumda. Ukrayna ve Rus askerlerinin cenazeleri 45'e 45 formülüyle teslim edilmiş. Şimdi BM'de toplantı gerçekleşti. Rusya'nın BM daimi temsilci yardımcısı Dmitri Polyanski'nin açıklamaları vardı. Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinde özellikle Amerika'nın verdiği silahlar nedeniyle sivil kayıpların arttığını ve bu işte Batı'nın da dahli olduğunu kendisi dile getirdi. Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov'un da Amerikalı Düşünce Kuruluşu Atlantik Konseyi panelinde yaptığı açıklamalar yine dikkat çekici operasyonun bu aşamasında. Dedi ki Ukrayna aslında şu anda test alanı. Pek çok silah şu anda bolca modern silah sistemlerine sahip Rus ordusuna karşı gerçek savaş koşullarında burada test ediliyor. Yani Ukrayna sahasının Batılıların silahlarını gerçek bir çatışma koşulunda test ettikleri yer haline geldiğini söyledi. Çok enteresan bir bakış açısı kendi ülkesini silahların test sahası haline getirmeyi bu şekilde ifade edebilmek doğrusu. Hakikaten dehşetle okudum. Bu arada Polonya güçlerinin Ukrayna'nın batısına Ağustos ayından itibaren konuşlandırılabileceği yolunda bir takım Polonya istihbaratı kaynaklarından gelen haberler olduğunu belirtelim. Çatışmanın karakterini değiştirecek bir takım adımlar mı atılacak sorusunu hepimize sorduruyor. Amerika'da Washington Post gazetesi NATO'nun önümüzdeki aylarda Ukrayna ordusunun başarısı için daha fazla HIMARS, bu çok namlulu roket atar sistemleri, bunları sağlayacağını ve bu konuda da şirketlerden talepte bulunduğunu yönetiminin yazmış. Fransızlar da 6 adet SZARS topçu sistemi göndermişler. Rusya Federasyonu'nda bu gönderilen sistemleri depolarında vurma taktiği uyguluyor. Gönderildikçe vuruluyor, gönderildikçe vuruluyor. Hatta Batı'da acaba bizim stoklar tükenecek mi diye bir takım kaygılar da dile getiriliyor. Evet, yine Zelenski'den açıklamalar var Avrupa Birliği ile ilgili. Avrupa Birliği konusunda üyeliği bu koşullarda hangi kriterlere uyuyor da Ukrayna Avrupa Birliği yapılacak onu tam bilemiyoruz ama bir son tarih belirlemişler. O da nasıl oluyor onu da çok bilemiyoruz aslında. Ama açıklamayacaklarmış. Bunu da Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba söyledi. Bu arada Suriye Ukrayna ile diplomatik ilişkileri kestiğini Dışişleri Bakanlığı kanalıyla duyurmuş vaziyette. En son Donbas'taki Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri 2014'te Kiev'deki darbeyi tanımayanlar Suriye tarafından tanınmıştı. Buna da tepki göstermişti Kiev. Vladimir Putin'in açıklamaları var. Dün de aslında dünyanın değiştiğini, Batı'nın dayatmalarının işe yaramayacağını söyleyen açıklamalar yapmıştı Rusya lideri. Bugün de bir sivil katılımcılarla video konferans toplantısı yapmış. Burada Lugansk ve Donetsk Halk Cumhuriyetlerinin yeniden inşasına Rusya Federasyonu'nun yardımcı olacağını söylemiş. Ben de Donbas ziyaretimde geçen haftaki bunu görmüştüm. Konut binaları yapılıyor, hastaneler yapılıyor Mariupol bölgesinde. Şimdiden hayatın normalleşmesi için çalışmaların başladığı rahatlıkla söylenebilir. Kendi gözlerimle tanıklık ettim. Sergey Lavrov'un dikkat çekici açıklamaları var. Russia Today ve Sputnik'in genel yayın yönetmeni Greta Simonyan'la konuşmuş kendisi. Öncelikle Amerika Birleşik Devletleri ve Britanya'nın Rusya'yı Avrupa'yla çatıştırmak istediğini söylemiş. Böyle bir saptama yapmış. Avrupa'daki enerji sorununun giderek daha rahatsız edici hale geldiğini söylemiş. Kiev'deki Zelenski yönetiminin müzakereye çok hevesli olmadığını, zaten izin vermeyeceğini, Amerika ve Britanya'nın müzakereli bir çözüm Ukrayna krizine getirilmesine zaten Amerika'nın izin vermeyeceğini dile getirmiş. Nükleer bir savaşın kazananı olmaz, biz bunu dile getirmiyoruz, biz ortaya atmıyoruz diye bir altını çizen bir açıklama yapmış. Ama belki de açıklamalar arasında en dikkat çekici olan Batı'nın sürekli olarak Kiev'e verdiği silahların operasyon sahasını Rusya açısından değiştirdiğini söylemesi. Coğrafi hedefler bakımından Donbas'ın ötesine geçebileceğini söylemiş. Görevler değişti. İstanbul'da bir araya gelindiğinde Kiev yönetimiyle o zaman başka bir bölge söz konusuydu. Şimdi ise operasyonu ilgilendiren bölge değişti diye bir saptama yapmış. Sadece Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri, yani Kiev'de darbe rejimini tanımayanlar değil, Herson, Zaporijya ve başka birçok bölgede bu coğrafya kapsamında süreç devam ediyor diye de vurgulamış. Rusya'nın güvenliğini sağlamak için ve Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri için gerekenlerin yapılacağını dile getirmiş. Göndermeye devam ettikçe silah sistemleri, çünkü operasyonun bir ayağı da denazifikasyon, yani Ukrayna yönetiminin neonazi güçlerden temizlenmesi ve demilitarizasyon olarak konulmuştu. Bu çerçevede bir vurgulu bir açıklama yaptığı görülüyor Sergey Lavrov'un. Evet, şimdi birazdan aktaracağım tahıl meselesi, Türkiye'nin kolaylaştırıcılığında bir takım mekanizmaların müzakereleri yürütülüyor. Dün Tahran'da bu konu da vardı. Sadece Suriye odaklı değildi Astana görüşmeleri. Birazdan aktaracağım ama Rusya tarafı tahıl gemilerinin çıkışına Ukrayna'nın döşediği mayınların çıkarılamamasına sebebiyet verdiğini söylüyor. Karadeniz'de güvenli rotalardan bunların çıkartılması vurgusu yapılıyor. Rusya basını RIA Novosti'ye konuşan kaynaklar var. Ben Ukrayna'ya gittiğim, Ukrayna sahasındaki gelişmeleri aktarırken dün size Donbas'ta, özellikle Lugansk bölgesinde çiftçilerin zaten ürünlerini çıkartmaya başladığı, bu konuda Sputnik'te yazı da yazmıştım. Oradaki ilgililerle yaptığımız görüşmeler çerçevesinde oradaki çiftçiler ve tarım işletmeleri mahsullerini değerlendiriyorlar. Depolar dolu, daha da ekim yapılacak. İşte Rusya üzerinden traderlar aracılığıyla dünyaya çıkartıyorlar ve çok da fazla ilgilenmiyorlar açıkçası. Kiev'in tahıl ihracının önünde kendileri için pek çok engel çıkarttığını söylüyorlar. Ve özellikle de tabii Karadeniz'deki mayınlardan bahsediyorlar. Şimdi bu mesele daha da önemli hale geliyor ve Türkiye'de merkezinde bir yerde rol oynayacak gibi. Şimdi buradan Tahran meselesine geçelim. Tam da geçen hafta Joe Biden'ın Orta Doğu ziyareti, İsrail, Filistin toprakları, Suudi Arabistan, Cidde'de Körfez İşbirliği Konseyi'nin toplantısına, zirvesine katıldı Joe Biden. Ama bu yüzden de pek çok yorum yapıldı. İşte Putin de şimdi İran'a gidiyor. Biden'ın ziyaretine efendim yanıt niteliğinde. Pek öyle değil aslında. Çerçevesi de öyle değil. Bu İran, Türkiye ve Rusya arasında yaratılan Astana süreci Suriye temelli ama mekanizmalar içeren terörle mücadele pek çok mesele var. Dolayısıyla Biden'ın Orta Doğu turuna bir yanıt niteliğinde olmadığını belirtmek lazım. Belki Rusya liderinin ilk toplantısı bu mahiyette diyelim, operasyon başladıktan sonra. Dün bir araya geldiler. Öncelikle tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan Tahran'a gitti. Yüksek düzeyli işbirliği konseyi 7. toplantı Türkiye-İran arasında gerçekleştirildi. Hamaney ile görüştü. Ben bir kısmını size aktarabilmiştim. Özellikle Hamaney'in Suriye konusundaki uyarısı, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının önemli olduğu, yeni bir askeri harekat Türkiye yapar mı diye tartışılıyor. Bu konuda Hamaney askeri bir saldırının Türkiye, Suriye ve tüm bölge ülkelerinin aleyhine olacağını, teröristlerin lehine olacağını söylemişti. Tabii Amerika'nın oradaki konumunun, Suriye topraklarındaki konumunun asıl problem yarattığını ve İran açısından tabii İsrail'in de Suriye'ye yönelik tabii uluslararası hukukla bir alakası olmayan, uluslararası hukuk zaten 30 yıldır biliyorsunuz delik deşik edilmiş Amerika tarafından bir hukuk. İsrailliler de habire Suriye topraklarını bu çerçevede vuruyorlar. Sosyal medya hesabından da dikkat çekici bir biçimde Hamaney paylaşım yaptı. Sorunların diyalog yoluyla çözülmesi vurgusuyla. Dün ayrıca İran-Türkiye konsey toplantısı sonrası ortak bildiride ikili ilişkiler, çatışmaların barışçı çözümü, yatırım ortamı, ekonomik ilişkiler, hatta yeni doğalgaz anlaşmasının yenilenmesi ne kadar Türkiye'nin lehine olur bu haliyle yenilenmesi. Bu da Türkiye'de uzmanlar tarafından dile getiriliyor. Enerji işbirliğinin güçlendirilmesi genel çerçeve aslında ortaya konuluyor bu ortak bildiride. Ama daha detayında acaba Türkiye-İran doğalgaz anlaşması yenilenecek mi gibi tartışmalar var. Bu ortak bildiride tabii genel çerçevede Suriye konusunda toprak bütünlüğü içerisinde siyasi çözüm, Yemen'de ateşkes ilan edilmişti, kalıcı hale getirilmesi, Afganistan, Irak, pek çok konu yer aldı, hatta Güney Kafkasya'da var. İran-Türkiye anlaşmaları, 6 adet anlaşma da dün imzalandı. Bu arada Rusya lideri de Tahran'a gitti. Önce İran liderliğiyle görüşmeler yaptı Vladimir Putin. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i ile ve Hamaney ile de bir görüşme yaptı. Rusya Devlet Başkanı ikili ilişkileri, Rusya-İran ilişkilerinin ne kadar geliştiği ekonomi alanında dün aktarmıştım ben size. 40 milyar dolarlık İran petrol sahalarının iyileştirilmesini ve yeni boru hatları içeren, doğalgazı da kapsayan enerji anlaşması yapıldı Gazprom'la. İran ulusal şirketi arasında bu önemli bir gelişmeydi. Hamaney ile görüşmesinde İran dini lideri Putin'e görüşürken de NATO eğer durdurulmamış olsaydı bir süre sonra Kırım'ı bahane ederek Rusya'ya savaş açacaklardı diye bir saptama yaptı. Yani Rusya'nın önleyici saldırısı Ukrayna'daki harekatıyla ilgili değerlendirmesi İran liderliğinin bu şekilde oldu. Eğer NATO için NATO kesinlikle bağımsız ve güçlü bir Rusya'ya karşıdır dedi Hamaney. Eğer NATO için yol açıksa bu ittifak hiçbir sınır tanımıyor. Ukrayna'da durdurulmasaydı bir süre sonra Kırım bahanesiyle bu savaşın aynısını başlatacaktı. Saptaması devreye sokuldu. Tahran'da tabii Rusya ve Türkiye liderlikleri de görüştüler. Erdoğan özellikle teşekkürlerini iletti. Hem Suriye odaklı hem aynı zamanda tahıl çıkartılması, dünyadaki gıda krizi odaklı görüşmeler yapıldı. Bununla da sınırlı kalmadı. Suriye, Karadağ görüşmeleri, Hazar zirvesi olmuştu çok yakınlarda. Vladimir Putin selamlarını Aliyev'in Cumhurbaşkanı'na iletmiş. Bunlar aktarıldı. Hakikaten tabii aslında Aliyev'le de Erdoğan'ın doğrudan zaten teması da var baktığımız zaman. Türkiye'ye Putin'in teşekkür ettiğini gördük. Özellikle tahılın çıkartılması bağlamında ilişkilerin ticarette gelişmesi vurguları yapıldı. Tabii sonra da Astana zirvesine geçildi. Üçlü Astana formatında 7. üçlü zirve yapıldı Tahran'da. En başlangıcında tabii Suriye vurguları, özellikle İbrahim Reis'i askeri çözüm yok Suriye krizine, Suriye sınırlarında güvenliğin Suriye hükümet güçleri tarafından sağlanması vurgusu İran liderinin mesajında öne çıktı. Ve Amerikan güçlerinin Suriye'yi bir an önce terk etmesi. Putin de aynı şekilde Suriye halkının kendi geleceğini, kendi koşullarını, geleceğini belirleyeceği koşulların yaratılması gerektiğini söyledi. Astana süreci sayesinde şiddetin düzeyinin düştüğünü dile getirdi. Bir sonraki zirvenin de yine Moskova'da yapılması davetini iletti. Bu da kabul edildi gözüküyor. IŞİD ve aşırılık yanlısı diğer grupların Suriye'deki varlığına sonsuza dek son vermeliyiz dedi. Vladimir Putin'in çok vurgulu mesajı bu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Türkiye'nin milli güvenliğine kasteden şer odaklarını söküp atmakta kararlıyız diye bir vurgu yaptı. PKK, YPG, işte IŞİD, DAEŞ diyor Cumhurbaşkanı, Arapça kısaltmayı kullanıyor. Türkçe dilindeki kısaltması IŞİD olan örgütü vurguladı. Ve özellikle de İran ve Rusya'dan destek beklediklerinde dile getirdi. Suriyeli göçmenlerin, sığınmacıların geri dönüşü için onurlu ve güvenli koşulların yaratılması. Dikkat çekici olan akşam saatlerinde de dün aynı zamanda Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktat, ben dün aktarmıştım size, haberlerden görmüştüm. O da Tahran'a gidip Astana görüşmelerine katıldığı anlaşılıyor. Zirve sonundaki mesajlarda 3 aşağı 5 yukarı aslında aynı, yapıcı olduğunu söylediler. Üçlü işbirliğinin teyit edildiğini, Suriye'nin meşru yönetimi ülkenin büyük kısmını kontrol ediyor dedi Vladimir Putin. Aynı zamanda dışarıdan bir model dayatılmaması gerektiğini söyledi. Fırat konusunda, Fırat'ın doğusu konusunda zor durumu ele aldık dedi. Amerikan varlığına işaret etti. Ve Fırat'ın doğusunun Suriye'nin meşru hükümetinin kontrolüne geçmesi yönündeki ilkesel duruşlarını da teyit ettiklerini vurguladı. Bu konudaki, oradaki Amerika'nın desteklediği gruplarla Suriye hükümetini uzlaştırma çabalarının Rusya tarafından devam ettirildiğini de dile getirmek gerekiyor. Tabii gıda güvenliğini de Erdoğan'la ele aldıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı yine tekrarladı. Ateşkesin önemi, şer gruplarının söküp atılması ve aynı zamanda göçmenlerin, sığınmacıların dönmesi. 16 maddelik bir ortak bildiri de çıkartıldı. Genel anlamda aslında bu duruşları ifade eden ve uluslararası topluma Suriye'ye yönelik özellikle insani yardımlar konusunda destek verilmesini ifade eden şekilde. Cumhurbaşkanı daha sonra Tahran'dan hemen döndü. Günü birlikte zaten bu Astana zirvesi vesilesiyle Tahran'a gidilmesi. Üç liderde terörle mücadele konusunda bir birliktelik var diyor Erdoğan. Böyle ifadelendiriyor Tahran'da yaptıkları görüşmeyi ve özellikle de burada Rusya ve İran'ın desteğini beklediklerini vurguladı. Tabii Türkiye'ye operasyon yapacak mı yapmayacak mı, herkes papatya falı açıyor kaç aydır. Bu işin Amerika ayağında da mesajları vardı uçakta dönüşte Erdoğan'ın. Özellikle Türkiye ile Amerika ilişkileri açısından F-16'lar şarta bağlandı. Yunanistan'ın hava sahasını kabullenme şartına adeta bağlanmış durumda. Bize böyle bir şart koşulmadı dedi. Amerika'nın da Fırat'ın doğusunu terk etmek zorunda olduğunu söyledi Cumhurbaşkanı. Çok dikkat çekici çıkışlardı. Astana sürecinden çıkan tespit budur dedi Erdoğan. Askerini çeksin Amerika. Şimdi buradan çıkacak bir netice Türkiye'nin de beklentisidir demesi çok dikkat çekiciydi. Oldukça olumlu geçmiş gibi gözüküyor. Tabii nüanslar var. Bunu ayrıca Putin daha sonra gazetecilere konuştuğunda da hissettik doğrusu. Putin aynı zamanda Ukrayna'daki arabuluculuk nedeniyle hem Türkiye hem Suudi Arabistan hem Birleşik Arap Emirlikleri'ne teşekkür etti. Gazprom'un doğalgaz güvenliğiyle ilgili Avrupa ile ilişkilerde sorumluluklarını yerine getirdiğini söyledi. Avrupa'nın kendi politikasının bu gelinen durumda enerji krizine yol açtığını falan söyledi ama diğer konularda özellikle Suriye konusunda farklı görüşlerde bulunduğunu, birlikte çalışmaya devam etmeye çalıştıklarını açıkça dile getirdi Rusya lideri. Birazdan Musa Özurlu'nun da değerlendirmesini alacağım. Buradan tabii Türkiye'nin yeni operasyonu çıkar mı çıkmaz mı? Herkes Astana zirvesinden sonra bu soruyu dile getiriyor. Bunu da belirtmek gerekiyor. Bir yandan da bu zirve tabii İran ve Rusya'nın aynı resimde devam etmesi. Özellikle ekonomik ilişkiler, dolar hegemonyasındaki dünya düzeninden kurtulma girişimleri ile gündeme damgasını vurdu. Bankacılık konusunda da özellikle İran ve Rusya arasında yeni adımların atılacağı anlaşılıyor. Bu zirvenin ardından bunu da belirtelim. Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Astana toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tahıl koridoru, Ukrayna tahılı ile ilgili çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi Beyaz Saray sözcüsü. Evet, tabii Türkiye ile Amerika arasında bir dizi mesele olduğunu anımsamak gerekiyor. Amerika'da Temsilciler Meclisi, Kongre'nin bir kanadı İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmasını destekleyen karar taslağını kabul ettiler. 394 üye, 18 cumhuriyetçi, 2 demokrat red oyu vermiş. Türkiye için önemli çünkü iade beklentisi vardı. Aksi takdirde veto edeceğini, parlamentodan geçirmeyeceğini söylüyor. Ankara biliyoruz. Litvanya'da bu arada Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımını onayladı. Parlamento Danimarka onaylamıştı. Birkaç ülke şimdiden jet hızıyla onayları vermiş durumda. Yine Türkiye kalacak gibi gözüküyor en sona, ya da belki de kalmaz. Göreceğiz hep beraber. Evet. Ukrayna operasyonunun sahadaki yankıları ile ilgili notlara geçelim. Euro bölgesinde dün açıklandı. %8.6'ya çıktı enflasyon oranı, 8.1'den. Bu tabii ki en çok enerji fiyatlarıyla alakalı. Ülkeler bazında Almanya'da 8.2, Fransa'da 6.5, İspanya'da %10, İtalya'da 8.5, Belçika'da 10.5. Bulgaristan'da 14.8, Çekya'da 16.6, Letonya 19.2, Litvanya 20.5, Estonya %22. Bunlar çok büyük rakamlar. Çünkü Avrupa Merkez Bankası'nın hedefi %2 katlanmış durumda enerji fiyatları yüzünden. Avusturya'da da %8.7'ye yükselmiş enflasyon. Son 47 yılın en yükseği. Tabii ki Ukrayna krizinde Avrupa'nın uyguladığı politikalar dönüp dolaşıp yine kendisini vuruyor. Britanya bu arada Avrupa Birliği'nden ayrılmış olan, 9.4 Haziran enflasyonu Britanya'da çok yüksek çıktı. 1982'den bu yana en yüksek diyelim. Bu koşullarda doğal gaz tedariği kesilecek mi, kesilmeyecek mi? Bu onarmak için Almanya'ya akan gazla ilgili Kanada'dan türbin ulaştı Almanya'ya. Finlandiya üzerinden Rusya tarafına geçecek. Ondan sonra gaz akışı başlayacak mı? Herkes bu soruyu soruyor. Eğer kesilirse Euro bölgesinin gayri safi yurt içi hasılasının %1 oranında azalacağını söylüyorlar. Ekonomik olarak bu da tabii ki büyümeyi etkileyecek. Avrupa Birliği içerisinde doğal gaz tüketimini azaltma tartışmaları var da, nasıl azaltacaklar, nereden bulacaklar, Azerbaycan'dan buldukları yetecek mi? Pek çok tartışma var. Bu arada Gazprom'un da Çin'e doğalgaz sevkiyatında sözleşmedeki günlük hacmi aşan oranlar ortaya çıkmış. Almanya bir yandan doğalgaz alıyor, Polonya'dan alıyor. Peki Polonya'dan aldığı doğalgaz nereden geliyor? Yine Rusya'dan gidiyor. Böyle bir enteresan bir durum var ortada. IMF eğer Rusya'dan doğalgaz tedariki kesilirse Avrupa ekonomileri ciddi şekilde etkilenecek. Analistler oturmuşlar ve bir ortak blok yazısı kaleme almışlar. Herkesin bildiği şeyler aslında. Gıda konusunda da dün aktarmıştım size. Tabii işin enerji boyutu bir tarafa. Rusya bankalarına ki VTB, PSB, VEB, Sovcombank, Novikombank gibi Rus bankalarına artık yaptırımlar hafifleyecek. Çünkü başka türlü hem gübre hem tahıl almaları mümkün değil. Büyük sıkıntılar kendi uyguladıkları ekonomi politikaları yüzünden ve yaptırım savaşı açtıkları için kendileri vuruluyor. Sonunda da yaptırımların bir kısmını geri çekmek zorunda kalıyorlar. Böyle de enteresan bir resim çıkıyor. Yaz mücevher ithalatının yasaklanması talepleri gündeme getirilmiş. Bilemiyoruz bu da nereye varacak. Belki Hollandalılar itiraz edebilir. Başta itiraz etmişlerdi zaten. Evet, Avrupa'da bu arada Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'la üyelik müzakerelerine başlandı. Kuzey Makedonya 2004'te başvurmuştu. Bir yıl sonra kabul etmişlerdi, adaylık statüsü vermişlerdi. Yine Arnavutluk 2009'da başvurmuştu, 2014'te aday statüsü almıştı. Şimdi müzakerelere başlayacaklar, tarama süreci. Türkiye'nin içinden geçtiği bir türlü sonuçlandıramadı Avrupa Birliği üyelikleri. Herhalde Arnavutluk ve Kuzey Makedonya diyelim, onlar için biraz daha kolay olacak. Coğrafi sınırları ve nüfuslarının azlığı sebebiyle bu arada Avrupa Birliği liderliğiyle de, komisyon liderliğiyle de buluştular. Bulgaristan özellikle Kuzey Makedonya'yı veto ediyordu. Fransa'nın geliştirdiği bir formülle Bulgaristan'ın vetosunun aşılması söz konusu oldu. Kuzey Makedonya aynı zamanda Yunanistan'ın da vetosuyla karşı karşıyaydı. O isim anlaşmazlığı çözülmüştü bir şekilde. Evet, şimdi Amerika'dan birkaç notum var. Yüksek Mahkeme önünde kürtaj protestosu yapıldı. Anayasa Mahkemesi Amerika'da, Yüksek Mahkeme 24 Haziran'da kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli yasayı, meşhur Roe Wade kararı deniliyor buna. Bunu değiştirmişti. Büyük tepkiler olduğu ben aktarmıştım size. 10 yaşında tecavüz kurbanı çocuklar nasıl kürtaj olacak diye Amerikalılar bu geriye gidişi tartışmaya başlamışlardı. İşte mahkeme önünde 17 Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, Amerikan demokratların parlayan yıldızı diyelim, onları gözaltına almış polis, kongre polisi. Tabii yani yumuşak bir gözaltı, öyle söyleyelim. Biraz kürtaj şovu gibi olmuş ama hakikaten Amerika'da bu konuda hakların geriye gidişi oldukça kaygılandırıyor. Daha tırnak içerisinde ilerlemeci cephede diyelim. Trafik kanununa işte muhalefetten falan böyle bir küçük çaplı bir gözaltı yapmışlar. Seslerini duyurmaya çalışmışlar Amerika'da. Ve Sri Lanka, dün vakit yetmezliğinden çok aktaramadım. Aslında bu pandemiden çıkışta Ukrayna krizi üzerine bindi. En büyük sarsıntıyı ada ülkesi Sri Lanka yaşadı. Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, ki Tamillere karşı Sri Lanka'nın zaferi bir dönemde örnek gösteriliyordu ama köprülerin altından çok sular aktı. Ekonomik kriz, çok şiddetli gösteriler, başkanlık sarayının basılması, Rajapaksa'nın ülkeden kaçması, alt üst olan bir ülke ortaya çıktı. Şimdi yerine vekaleten Ranil Wickremesinghe, doğru telaffuz ettim inşallah, geçti. Mecliste oylamayla başa geçmiş durumda ama Sri Lanka halkı onu da istemiyor. Muhalefet seçimler ve yeni bir liderlik arzusu içerisinde, enerji kesintileri günde 13 saati bulan, can dayanmaz hakikaten. Ekonomik kriz daha çok güneye attığını vuruyor şu anda. Avrupa'yı vuruyor tabii ama Avrupalılar sömürgeci dönemden kalma zenginlik biriktirmiş, sermaye biriktirmiş ülkelere sahip tabii. Diğer güney diyelim, güney diye anılıyor, gelişmekte olan güneyde durum bu böyle değil. Sri Lanka'da bu ekonomik kriz dolayısıyla siyasi etkilerini farklı bir biçimde göstermeye başladı. Ne olacak buradan sonra, ayrıca tekrardan Sri Lanka konusunu işlemekte fayda var. Aslında ekonomik krizdeki ülkelerdeki iktidarların belki de önümüzdeki dönemde çok da kolaylıkla iktidarda kalmaya devam edemeyeceğine bir örnek olarak görebiliriz. Şimdilik bu vekaleten seçilmiş, mecliste seçilmiş başkanla nereye nasıl gidebilecekleri de ayrıca meçhul. Sosyal medyadan bir not var. Twitter, Elon Musk Twitter almaktan vazgeçmişti. Bot hesaplarla ilgili araştırma soruşturma sürecinin sonunda dava açıyorlar Elon Musk'a. Ekim ayında görülecekmiş, itibarlarını zedelediğini söylüyor. Twitter'ın halka açık bir şirket olduğunu söylüyorlar. Belirsizlikler bize zarar verecek diyorlar. Yani ifade özgürlüğü özellikle dünyada öyle bir hale geldi ki zaten Twitter'da bu konuda maalesef insanların görüşlerini, paylaştıkları bilgileri kategorize edip yasaklayan bir mecraya dönüştü. Sadece ve sadece eğer Amerika'daki neoliberal aklı sahipleniyorsanız, onda hayır görüyorsanız görüşlerinizi ifade etmenize izin veriyorlar. Onun dışına çıkan hiçbir görüşe izin vermeyip hesap yasaklıyorlar, sansürlüyorlar. Elon Musk'ın Twitter'ı alması belki bu bağlamda işleri değiştirir mi diye tartışmalar olmuştu. Biz de eksen gündemine taşımıştık ama zaten o da bitmiş gözüküyor. Şimdi bir de mahkeme sürecini izleyeceğiz hep beraber efendim. Evet, yine Dünya Meteoroloji Örgütü'nden iklim değişikliği ile ilgili uyarı var. Hava sıcaklıkları artacak, daha da vahim olacak deniyor. Güney Avrupa'da, İspanya'da, Fransa'da yangınlar var. Türkiye'de maalesef Çeşme'de gördük yine yangınlar var. Bir yaz sıcakları başlamış vaziyette ve daha henüz Ağustos ayı da gelmedi. Parlak gözükmüyor. Meteoroloji Örgütü diyor ki daha sık olacak, daha yoğun hale gelecek. Londra'da bir havaalanının asfaltında erime meydana gelmiş. Avrupa'da 40 dereceyi bulan sıcaklar var gerçekten o bölgelerde. Yani Türkiye için bizim makul bulacağımız bir coğrafyada Türkiye ama Londra öyle değil. Hakikaten önemli. Tabii bu enerji kriziyle birleşip daha vahim. Biliyorsunuz İspanya'da örneğin 27 derecede klimalar çalıştırılacak. 26-27 derecede kimse serinleyemez bu sıcaklarda, hakikaten enerji kriziyle de bağlantılı. Almanya'da 40 dereceyi bulmuş hava sıcaklığı ve normalin üstünde orada da seyrediyor. Hatta bazı yerlerde aşağı Saksonya'da 42.6 derecelik sıcaklık kaydetmişler. Çok yüksek hakikaten. Ve Covid, sonbahardan itibaren başımızda yine Covid belası var. Öyle anlaşılıyor. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Kluge açıklama yapmış. Vaka artışlarının daha kötüye gidebileceğini dile getirmiş. Son 6 haftadır yükseliyor vaka artışları. Rusya'da da 5 kişi de COVID-19'un omikron alt türüne rastlanmış. Bu kentaur hakikaten bu yeni bir tür ve bundan sonra belki daha çok telaffuz edecek miyiz acaba diye düşünüyorum. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sayılarda, rakamlarda, oranlarda çok büyük artış olduğunu söyledi ama turizm sezonu bunu açıkça da dile getiremiyorlar. Aşı yokluğundan bahsedenler var. 10 kişi yoğun bakımdaymış yanılmıyorsam Bolu'da. Pardon, Bolu değil, yanlış söyledim. Geri alıyorum. Yanlış görmüşüm. Pek çok yerde vaka sayılarının hastanelerde de yükselişe geçtiğini söylemiş ama hiçbir yerde önlem yok, maske yok. Bilmiyorum, sonbaharda Covid yüzünden başımıza neler gelecek, Covid geri mi gelecek diye de ayrıca insan kaygılanmıyor değil. Gördüğü haberlerde Almanya'da maske zorunluluğunu falan geri getirecekler sonbaharda. Hani yazı atlatalım da enerjisi Covid'i bakarız gibi acayip bir dünya resmi de ortaya çıkıyor. Bunları da aktarmış olayım. Evet, şimdi programın ikinci yarısına geçelim. Musa Özurlu gazeteci yazar arkadaşımız telefon hattının diğer ucunda. Hoş geldin Musa yayınımıza.
Merhaba Ceyda Karan, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Dünya gündemini özetledikten sonra sana dönebildim nihayet. Bugün epey yoğun bir gündem vardı. Özellikle dün eksen saatlerinde daha yeni başlıyordu Tahran'da zirve zinciri diyelim. İkili çünkü buluşmalar oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan İran liderliğiyle görüştü. Rusya lideri İran liderliğiyle görüştü. Türkiye-Rusya liderliği görüştü derken sonunda da Astana toplantısı yapıldı. Şimdi bu koşullarda önemli bir toplantı, mesajlar dikkat çekiciydi. Ben aktarmaya çalıştım ama İran'dan gelen yansıyan haberler başarılı geçtiği yolunda. Özellikle Suriye bakımından biz tabii dikkatle izliyoruz. Çünkü Türkiye yeni bir operasyon mu yapacak acaba diye herkesin kafasında bir soru var. Ne üretti sence öncelikle genel anlamda verilen mesajlara bakıldığında Astana süreci, ikili temaslar ve Astana süreci diye sorarak başlayayım.
Ceyda Karan, Astana süreciyle ilgili olarak ekstra bir durum olmadığını
ölü ilan ediyorlardı Astana sürecini, bir canlanması mı oldu değil mi, evet, nasıl
yani daha olumlu bir sürece girildiği ifade edilebilir ancak bunu üçlü arasında bütün görüş ayrılıklarının giderildiği anlamında söylemiyorum. Evet. Zira Tahran'da yapılan açıklamaların daha yumuşak olduğunu görmüştük fakat herkes kendi evine çekildiği zaman açıklamaların daha sertleştiğini görüyoruz. Mesela şöyle bir ayrıntı var. Suriye Dışişleri Bakanı Faysal El-Miktat da oradaydı. Yani dün gitti oraya, Tahran'a. Evet. Dolayısıyla hemen işte İran'ın böyle bir ziyareti de ayarlamış olması manidar. Evet. Çünkü bir şekilde Türkiye'nin bütün bu konuyla ilgili tezlerini İran'ın kabul etmediğini aslında görüyoruz burada. İkincisi, bugün Emir Abdullahyan'la bir toplantısı vardı Miktat'ın ve bir takım açıklamalar oldu. Ve bu açıklamalarda aslında İran'ın, yani İran dini lideri Hamaney'in hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hem de daha değişik yani platformlarda söylediğinin aynısının tekrarlandığını görüyoruz. Yani bugün Abdullahyan ve Miktat tarafından. O da şu: İran Türkiye'nin oradaki bir operasyonunu, oradaki durumu daha da istikrarsızlaştıracağı gerekçesiyle istemiyor aslında. Bu şekilde bakıyor.
Mesela Hamaney'in açıklaması da çok netti ve aynı zamanda daha sonra sosyal medya hesabından da paylaşması dikkat çekiciydi doğrusu.
Evet, çok doğru. Dolayısıyla aslında bunu hani doğrudan işte yani Hamaney sonuçta Supreme Lider olarak İran, Hamaney ne diyorsa İran'ın görüşü aslında bu. Yani hatta reisi ne derse desin. Dolayısıyla İran bu konuda Türkiye'nin operasyonuyla ilgili olarak herhangi bir yeşil ışık yakmış değil. Yani elbette ki bu İran yeşil ışığıyla olacak bir şeydir anlamında söylemiyorum ama İran tarafından baktığımız zaman böyle bir durum söz konusu. Diğer yandan şu da var. Aslında bütün bu yani küresel çapta ve bölgesel işte Biden'ın gezisi dahil olmak üzere devam eden o süreçlere baktığımız zaman evet yani üçlünün birbirleriyle ilgili çok olumlu ifadeler kullandıklarını ve gelecekle ilgili başka bir takım hani bir havanın olduğunu görüyoruz. Ama bu mesele üzerine yani Astana üzerine süreci üzerine ve Suriye üzerine geldiğimiz zaman görüş ayrılıklarının devam ettiğini görüyoruz. Nitekim bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tahran dönüşünde gazetecilere yapmış olduğu açıklamalara da yansımış durumda. Hatta Erdoğan bir takım konularda görüş ayrılıkları olduğunu açıkça söylüyor zaten. Bu ifadeyi kullanarak söylüyor. Ve aynı zamanda Suriye'de sadece işte mesela terör örgütlerine karşı mücadele konusunda birbirlerine yaklaştıklarını ifade ediyor ki zaten diğer Rusya ve İran'ın açıklamalarına da yansımıştı bu. Ama diğer yandan Suriye'deki siyasal süreçle ilgili olarak mesela Türkiye ile İran ve Rusya'nın tamamen ayrı yerlerde durduğu da görülüyor. Dolayısıyla bu Astana sürecinin özellikle bu siyasal süreçle ilgili olduğunu düşünecek olursak, evet bir anlamda söz konusu ama Türkiye anladığım kadarıyla tezlerini İran ve Rusya'ya kabul ettirebilmiş değil. Ya da tersten söyleyecek olursak, İran ve Rusya tezlerini Türkiye'ye kabul ettirebilmiş değil. Bu konudaki görüş ayrılığının devam ettiğini söyleyebiliriz.
Evet, Vladimir Putin'in Suriye vurguları da herhalde önemliydi. Yani askeri çözüm olmadığını hemen herkes dile getiriyor ama özellikle Putin Suriye hükümet güçlerinin kontrolünde olması gerektiğinin altını çizdi. Bu konuda Moskova tarafında herhangi bir değişiklik, ilkeli bir tutum, ilkesel bir tutum olarak dile getirdi. Ayrıca bu sayede bütün terör örgütlerinin IŞİD dahil olmak üzere yok edilmesi, sonsuza dek yok edilmesi gerektiğini vurguladı ve kontrolün de Suriye hükümetine, Fırat'ın doğusu bakımından kontrolün Suriye hükümeti güçlerinin eline geçmesi gerektiğini dile getirdi. Bu bağlamda bir de tabii Amerikan varlığı var ama sanki Amerikan varlığının sona ermesi bağlamında da bir ortaklık sağlanmış gibi, çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında var. Hatta açıkça Amerika'nın gitmesi gerektiği vurgusu yaptı Erdoğan. Bunu nasıl görmek gerekiyor? Oradaki pazarlıklarla mı bağlantılı? Bu kadar güçlü Amerika gitsin oradan daha önce demiş miydi diye hafızamı yokluyorum ama sen ne dersin?
Hayır, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önceden böyle net bir ifadesi yok ama İran'ın var. Evet, ve Putin'in de aynı şekilde hani böyle bir şeye vurgu yapmış olması gerçekten de artık üçünün de, yani üç otoritenin de evet bunun zamanının geldiğini düşünmeye başladığını ve hatta ortak bir şekilde düşünmeye başladığını gösteriyor. Demek ki bu toplantılarda varılan ortak sonuçlardan bir tanesi Amerikan varlığının Suriye'de bitirilmesi. Yani bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Fakat işin şöyle bir tarafı da var. Mesela Putin'in yaptığı vurgu bunun aynı zamanda Suriye otoritesiyle birlikte olması gerektiği yönünde. Dolayısıyla İran'ın da dikkat çekmeye çalıştığı ya da İran vurguladığı Türkiye'nin herhangi bir operasyonu bir takım işte işleri istikrarsızlaştırır çıkışı da aslında Türkiye'nin Suriye ile işbirliği yapması düşüncesi üzerine kurulu. Yani bu nedenle ikisi de, yani hem İran hem Rusya Türkiye'nin Suriye ile işbirliği yaparak Amerika Birleşik Devletleri'nin varlığına son verecek bir takım işte adımlar atmasını istiyorlar. Fakat Türkiye bunu bu beraber mi yap? Yani Suriye otoritesini kabul etmediği için Türkiye ve işte bu özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu siyasal süreç vurgusu bundan dolayı bunu kabul etmediği sürece böyle bir işbirliğine girer mi? İşte burada zannediyorum aralarında bir görüş ayrılığı söz konusu. Aslında hedef bir ama bir takım yani bu hedefe ulaşma yollarının ayrı olduğunu görüyoruz. Ama Rusya ve İran'ın tamamen artık, ki zaten bugün bu Mikdat Abdullahyan görüşmesine de yansımış. Oradaki açıklamalarda da var. Abdullahyan da şunu söylüyor. Amerika artık gitmeli diyor ve İran zannediyorum bundan sonra daha Suriye ile işbirliği halinde belki de bu yönde adımlar atmaya çalışacak. Ama Türkiye'nin Amerika'nın gitmesinin sağlanacağı adımlara katkısının İran ve Rusya ancak Suriye ile işbirliği halinde olabileceği düşüncesindeler. Fakat Türkiye'nin böyle bir şeye yanaşıp yanaşmayacağı konusunda bir şey yok ortada. Yani belirgin bir işaret söz konusu değil ki Erdoğan'ın, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına baktığımız zaman hala bu konuda görüş ayrılığı olduğunu ve hala Türkiye'nin özellikle bu Astana sürecini Esad'ın en azından Türkiye'nin de onaylayacağı bir muhalif ortak alması şeklinde yorumladığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla görüş ayrılığı devam ediyor. Ancak bir takım konularda gerçekten de üç ülkenin birbirlerine daha çok yaklaştıklarını söyleyebiliriz.
Evet, çünkü besleyen Amerika diyor. Buradan çıkacak bir netice Türkiye'nin de beklentisidir. Amerika'nın askerini çekmesi bakımından. Daha önce hep Amerika'yı Suriye'ye davet eden taraf görünümünde olduğu için açıklamaları var açıkça Cumhurbaşkanı'nın bu konuda. Benim dikkatimi çekti bu. Peki, tabii bir de aslına bakarsanız Putin de Suriye konusunda ufak fikir ayrılıkları var diye dile getirdi. Daha sonra basın toplantısında. Ama tabii Ukrayna krizi başka da bir zemin açmış gibi gözüküyor. Herkesin beklentisi bu yönde. Türkiye'nin bayram sonrası Suriye'ye bir harekatından bahsediliyordu. Kimileri bunu ifade ediyordu. Bu Aslan zirvesi sonrası böyle bir olasılık yüzde olarak nasıl değişti diye de son olarak bu konuyla Ukrayna'ya geçmeden bunu sormuş olayım kısaca.
Yani ben aslında olasılığı düşük görüyordum daha önceden de. Fakat böyle bir şey var. Yani önümüzde iki olasılık var. Bir, Rusya ve İran'ın Suriye yönetimiyle birlikte hareket eden ülkeler olarak Suriye içerisindeki sorunların da dolayısıyla hemen bitmesini isteyen ülkeler olarak sorunlardan bir başlık olan Kürt başlığının yani bir şekilde Kürtlerin Şam'a yanaşarak bitmesini istiyorlar. Ama bunun bunun mekanizması Kürtlerin Amerika Birleşik Devletleri'ye hareket etmesi değil. Çünkü bu onlara büyük bir şey sağlıyor. Destek ve daha serbest hareket edebilmeyi sağlıyor. Tam tersi Türkiye'nin belki de bir baskı yapması. Ki zaten bunun işaretlerini görüyoruz. Yani şu sıralarda işte Münbiç'te mesela Suriye ordusuyla YPG arasında. Ama ikinci olasılık da şu, Türkiye'nin bütün bu düşüncelerden bağımsız olarak herhangi bir şekilde oraya operasyon yapması gerçekten de oradaki başka bir takım hareketlenmeleri sağlayabilir. İkincisi, Türkiye daha önce girdiği yerlerden şu ana kadar herhangi bir şekilde çekilmediği için bu İran ve Rusya nezdinde aslında gelecekle ilgili olarak bir endişe de yaratıyor. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her seferinde Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygımız var vurgulamasını yapması aslında bu endişeleri gidermeye yönelik. Ve bu Suriye tarafı da Türkiye'nin girmesini istemiyor. Çünkü dediğim gibi pratik Türkiye'nin geri çıkmak istemediği işaretlerini taşıyor. Dolayısıyla burada bir yandan evet bu ülkelerin Suriye yönetiminin lehine olacak şekilde bir operasyona ses çıkartmayacaklarını düşünebiliriz. Ama diğer yandan gerçekten bunu Türkiye sadece kendi çıkarları açısından yapacaksa buna da karşı olduklarını düşünebiliriz. Ki ikincisi şu anda bana daha ağır basıyor gibi geliyor. Zaten aralarındaki görüş ayrılığının üç taraf tarafından da vurgulanmış olması bunu gösteriyor.
Evet. Peki bir de tahıl meselesi var. Tabii Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler Ukrayna harekatı ile birlikte daha çok boyutlulaştı. Zaten öyleydi ama işin içerisinde bir de Karadeniz bağlamının öne çıktığı bir resim çıktı. Tahıl çıkartılması konusunda Türkiye'nin rol oynayacağı bir yeni mekanizmalar öngörülüyor. Bu tabii yeni bir ilişki başlığı da açmış olabilir mi? Ne dersin burada Türkiye'nin oynayacağı olası rollerde Türkiye ile Rusya ilişkilerine olumlu yansıması bakımından etkide bulunur mu?
Kesinlikle olumlu yansıyacak. Zaten aslında hani ikili arasında mesela bir takım konularda görüş ayrılığı olsa da Suriye gibi bir takım başlıklarda bu Ukrayna krizinde Türkiye'nin çok dikkatli bir politika yürüttüğünü gördük. Ve Rusya da şu anda Türkiye'nin bu politikasından memnun. Dolayısıyla bundan sonrası için de hele hele bu Tahran zirvesi sonrasında yani biraz daha ayrışmanın olduğunu düşündürten bir zirve sonrasında bütün işte bir bloklaşma anlamında Batı ile Doğu arasında evet bu işbirliğinin çok olumlu bir adım olduğunu düşünebiliriz. Ayrıca gerçekten de Türkiye'ye bir uluslararası alanda bir şey sağlayacaktır, bir puan kazandıracaktır mutlaka. Rusya Türkiye'ye tabii bu jesti yapmak istiyor tırnak içinde. Türkiye de aslında bu konuda Rusya'ya yardımcı olmak istiyor. Böyle bir krizin aşılması zaten Batı'nın Rusya'ya yönelik bir takım işte eleştirilerini de boşa çıkartacaktır. Ama burada Ukrayna yönetiminin nasıl davranacağı da çok önemli. Dolayısıyla biz sadece tabii o ayrı bir başlık olarak belki ele alınabilir. Ancak Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler açısından düşünecek olursak gerçekten de bir stratejik karar bu. Çünkü tam da en kritik ortamda ve dünyanın gözlerini çevirdiği bir durumda en kritik başlıklardan birisinde bu iki ülkenin işbirliği yapmak istediğini görüyoruz ki gerçekten de ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesine yol açabilecek bir icraat olabilir eğer bu gerçekleştirilebilirse.
Evet. Peki çok çok teşekkür ediyorum Musa Özürlü. Takip edeceğiz zirveden sonra çıkan mesajlar nerelere varacak, sahada nasıl somutlanacak. Çok teşekkürler değerlendirme için.
Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar.
Evet tabii Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin aynı zamanda özellikle Ukrayna krizi, tahıl krizi, derken bütün bu arabuluculuk girişimlerinde Türkiye, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de var Türkiye'nin yanı sıra. Özel olarak zirve sonrasında gazetecilere konuştu Rusya lideri ve bu konuda minnettarız vurgusu yaptı. Tabii ki başka başlıklar vardı ama Rusya tarafından önemli olan sadece Ukrayna tahılının çıkartılması, mayınların temizlenmesi vesaire değil, Rusya tahılının da çıkartılabilmesi. Çünkü Amerika'nın önderliğinde Batı cephesinin Rusya Federasyonu'na açtığı adeta yaptırım savaşı dönüp kendilerini vuruyor ama Rusya'nın tahılını çıkartmasına da engel teşkil ediyor. Gerçi Afrika'sı var, dünyanın başka yerleri var. Onlar da farklı rotalar seçmeye çalışıyorlar, çıkarmaya çalışıyorlar. Ama nihayetinde özellikle de Rusya sadece tahıl da değil, Rusya'nın tahılı Ukrayna'dan çok daha fazla. Ama gemi sigortalanmalarından tutun da bu yaptırım savaşında çıkartılmasına güçlük ödemelerde tabii ki güçlük var. Aynı zamanda gübre meselesi ki Avrupalılar, ben aktarmıştım size, 7. pakette bu işi, bu yaptırımları bir şekilde geriye çekmek durumunda kalıyorlar. Çünkü kendileri zarar görüyor. Aslında enerjide de öyle, gıdada da öyle, tahılda da öyle, gübrede de öyle. Ama maalesef elimizdeki sonuç bu oluyor. Müzakereli bir Ukrayna çözümünün yolunu açacak adımlar en azından Avrupalıların inisiyatif alarak hayata geçirebildikleri bir şey olmaktan çıkmış vaziyette çoktan zaten. Amerika ve Britanya bu işin kontrolünde desek çok da yanlış söylemiş olmayız. Ama bu operasyon çeşitli ülkelere, dün de konuşmuştuk, Biden'ın Suudi Arabistan ziyaretinden yola çıkarak daha Amerika süper gücüyle yarışamayacak ülkelere de kendi pozisyonlarının altını çizme fırsatı da vermesi bakımından dikkat çekici. Ve bu ülkelerin işte Rusya, İran ve Türkiye liderliklerinin bir araya gelerek başka formatlar üretmesi için de zemin teşkil ediyor, yeni koşullar diyebiliriz. Evet, Mahsa Vahdat'tan Haleyli diye bir şarkımız var. Onunla veda edeceğiz. Yarın görüşmek üzere Eksen'den. Hoşça kalın.
حقیقت نمجاز است در میکد باز است که این قصه دراز است حقیقت نمجاز است در میکد باز است که این قصه دراز است باری دل مجنون و خمی طره لیلی حالیلی حالیلی حالیلی
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs.
Biraz da Fransa seçimleri.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.